Ayrım 3.
Dönmemişti. Öylesine soluk soluğa girdim ki eve, zavallı Saykal ninenin ödü koptu. "Ne var?" diye bağırdı. "Niye o kadar koştun? Bir şey mi oldu?" "Yok, bir şey yok. Torbanı getirdim. Bu gece burada kalayım mı?" "Tabii yavrum, seni yaramaz. Ödümü kopardın. Epeydir geldiğin yoktu. Gel ateşin önüne otur. Donmuşsun." "Biraz et pişir de çocuğun karnını doyur," dedi kartanbay. "Duyşen de neredeyse gelir." Pencerenin önüne oturmuş, çizmelerinin pençelerini yeniliyordu. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olması gerekirdi. Ama merak edecek bir şey yok. Gece olmadan gelir. Bizim ihtiyar katır eve dönüleceğini anladı mı dört nala koşmaya başlar. Gece usul usul geldi. Pencereye yerleşti. Yüreğim tetikteydi. Dışarıda ne zaman bir köpek havlasa ya da biri konuşsa çarpıntısı hemen duruyordu. Duşenden hiç haber yoktu. Neyse ki Saykal nine konuşkandı. Beklemek daha kolay oluyordu onun yanında. Duşen'i epeyce bekledik. Gece yarısı kartanbay yatmaya karar verdi. "Yatakları ser bakalım," dedi Saykal nineye. "Anlaşılan bu gece gelmeyecek. Geç oldu artık. Memurların işleri başlarından aşkındır. Yarına kalmıştır Duşen'in işi. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelirdi." Sonra yattı. Ocağın arkasına, köşeye bir yatak da benim için serdiler. Ama uyuyamadım. Kartanbay durmadan öksürüyor, dualar mırıldanarak bir yandan bir yana dönüyordu. "Benim ihtiyar katır ne alemdedir acaba?" diye mırıldanıyordu. "Kimse kimseye bedavadan bir tek saman çöpü vermiyor. Cebinde paran olsa bile satın alacak çavdar bulamıyorsun." Çok geçmeden uyudu. Şimdi de rüzgar uyutmuyordu beni. Çatıyı sarsıyor, samanları hışırdatıyor, kaba eliyle camlara vuruyordu. Duvarların arkasında karları yerden yere çaldığını duyuyordum. Kartanbay, Duşen'in iyi olduğunu, merak etmememizi söylemişti gerçi. Ama içim rahat değildi yine de. Öğretmenimi bekliyordum karanlıkta. Yalnız onu düşünüyordum. Rüzgarlı, bembeyaz bozkurda bir başınaydı şimdi. Dalmışım. Ansızın ürkülerek uyandım. Yerden yükselen bir uluma gitti. Göğe takılıp kaldı. Kurtlar. Bir tane değil, bir sürü kurt. Birbirlerini çağırarak toplanıyorlardı. Sesleri birleşiyor, rüzgara karışarak uzaklaşıyor, yaklaşıyordu. Zaman zaman kapının önünden geliyordu ulamaları. Saykal nine, "Tipi yüzünden oluyorlar," diye fısıldadı. Kartanbay bir şey demedi önce. Ulumaları dinliyordu. "Yok yok, birinin peşindeler. Ya bir adamın ya da bir atın. Dinleyin bakın. İnşallah Duşen'in peşinde değillerdir. O sersem delikanlı hiçbir şeyden korkmaz çünkü." Heyecanla ayağa kalkıp kürklü ceketini giydi. "Işığı yak kadın. Çabuk ol." Saykal'la ben korkuyla fırladık. İhtiyar kadın bir an içinde lambayı yaktı. Tam o sırada uluma kesildi. Bir şey olmamış gibi sessizliğe büründü her yer. "Allah kahretsin. Saldırdılar," diye bağırdı kartanbay. Eline bir sopa geçirip kapıya fırladı. O anda köpekler havlamaya başladı dışarıda. Biri pencerenin önünden geçip kapıyı yumrukladı. Odaya bir buhar bulutu girdi önce. Sonra Duşen'i gördük. Soluk soluğa içeri daldı. Kül gibi olmuştu yüzü. Duvara koştu. "Tüfek!" dedi. Ama biz bir şey anlamayacak kadar heyecanlıydık. Gözlerim karardı. İki ihtiyarın sisler arasında konuştuğunu duyar gibi oldum. "Kara koyun kurban olsun sana. Ak koyun kurban olsun." "Sahiden sen misin bu?" "Tüfek!" diye tekrarladı Duşen. "Bir tüfek verin bana." "Tüfeğimiz yok ki. Nereye gidiyorsun?" Kartanbay da, Saykal da Duşen'e yapışmışlardı. Bırakmak istemiyorlardı onu. "Bir sopa verin öyleyse." İhtiyarlar yalvarmaya başladılar. "Bırakmayız seni. Biz sağ oldukça bir yere gidemezsin. Önce bizi öldürür sonra gidersin." Ansızın dizlerimin bağı çözülüverdi. Tek kelime bile söylemeden yere yığıldım. Kamçısını bir köşeye fırlatarak derin derin içini çekti Duşen. "Tam da kapının önünde kıstırdılar beni," dedi. "Katır dört nala gidiyordu. Peşimize kurtlar düştü. Köye kadar geldi hayvancağız. Az ötede tökezleni verdi. Üstüne saldırdılar." Kartanbay Duşen'i yatıştırmaya çalışarak, "Katır'ı aldırma. Sen kurtuldun ya, ona bak," dedi. "Katır tökezlenmeseydi sen de kurtulamazdın. Tanrıma şükürler olsun. Çıkar elbiselerini de ateşin önüne otur. Dur da çizmelerini çekeyim. Kadın, yiyecek bir şeyler ısıt hadi." Birlikte ateşin önüne oturdular. Kartanbay içini çekerek, Alın yazımızda bu da varmış, dedi. Yola niye bu kadar geç çıktın? Toplantı sandığımdan da uzun sürdü. Partiye yazıldım. İyi, ama yola yarın sabah da çıkabilirdin. Seni sopayla kovalayan mı vardı? Çocuklara bugün döneceğime söz verdim, dedi Duşen. Yarın sabah okula gelecekler. Kartanbay öfkeli öfkeli söylenmeye başladı. Serseme bak. Duyuyor musun kadın? Bak ne diyor. Bacak kadar piştere verdiği sözü tutmak için canını tehlikeye atmış. Nasıl? Beğendin mi? Ya canını kurtaramasaydın? O zaman ne olacaktı? Bırak saçma saçma konuşmayı. Benim işim bu. Benim görevim. At için üzüldüm. Hep yayan giderdim. Keşke yine yayan gitseydim. Kalkıp atını aldım senin. Kurtlara parçalattım. Aldırma. Canı cehenneme, dedi ihtiyar. Senin hayatını kurtar diye ona bak. Bugüne kadar hep atın mı vardı sanki? Benim için üzülme sen. Ben başımın çaresine bakarım. İleride bakarsın bir at daha alırım. Saykal ağlamaklı bir sesle, doğru söyledin, dedi. Bir at daha alırız. Al oğlum, soğutmadan ye şunu. Sustular. Kartanbay ateşi karıştırarak düşünceli düşünceli, seni anlamıyorum Duşen, dedi. Kafasız bir adam değilsin. Hatta akıllısın. Ne diye okulla çocuklarla uğraşıp duruyorsun? Daha iyi bir iş yok mu dünyada? Gidip bir zenginin yanında çobanlık etsen bolluk içinde yaşarsın. Biliyorum. Benim iyiliğimi istiyorsun. Ama bu çocuklar büyüyünce senin benim gibi birer insan olsun istiyorsan okulun da eğitimin de gereği yok tabii. Ama devlet nasıl gelişir o zaman? Bütün güçlüklere bunun için göğüs geriyorum işte. Daha iyi bir öğretmen olsaydım başka bir şey istemezdim. Onların konuşmalarını dinlerken uzaklaştığım yerlerden yavaş yavaş döndüm odaya. Önce bir düş gibi geldi bu. Duyşen'in sağ salim karşımda olduğuna inanamadım. Sonra bahar selleri gibi güçlü, dayanılmaz bir sevinç dalgası kapladı gövdemi. Hıçkırdım. Kimseler benim kadar sevinemezdi. Her şey yok oluvermişti birden. Kerpiç kulübe, tipi, Kartanbay'ın tek atını parçalayan kurtlar, hepsi yok olmuştu. Kafamı, yüreğimi, bütün gövdemi bir mutluluk kaplamıştı. İnanılmaz, sonsuz, ışık gibi ölçüsüz bir mutluluk. Hıçkırıklarımı kimse duymasın istiyordum. Ama Duşen duydu. Ocağın arkasında ağlayan kim? Diye sordu. Altınay, dedi Saykal. Çok korktu, ondan ağlıyor. Altınay burada mı? Ayağı fırlayıp yanıma koştu. Duşen. Diz çöktü. Omuzlarıma dokunarak, ''Nen var Altınay, niye ağlıyorsun?'' dedi. Duvara dönüp kendimi iyice bıraktım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. ''Ağlama yavrum, niye korktun öyle? Bak koca bir kız oldun artık. Ağlamak hiç yakışmıyor sana. Yüzüme bak.'' Boynuna sarıldım onun. Göz yaşlarıyla ıslanmış ateş gibi yüzümü yanaklarına bastırdım. Durmadan hıçkırıyordum. Sevinçten kendimi tutamıyordum. Kartanbay kilimin üstünden kalktı. Korkmuştu biraz. Galiba yüreği yerinden oynadı bunun, dedi. Gel buraya kadın. Birkaç dua oku. Çabuk ol. Hepsi çevremde dolanmaya başladı. Saykal büyülü sözler söyledi. Yüzüme soğuk su, sonra da sıcak su serpti. Gözyaşları benim yaşlarıma karışıyordu. Evet, anlatılmaz bir sevinç yüzünden yerinden oynamıştı yüreğim. Duşan yatağımın yanına oturdu. Ben rahatlayıp uyuyuncaya kadar ateş gibi alnımı okşadı soğuk elleriyle. Kış dağların öteki yanına geçti. Bahar mavi bulutlarını önüne katmıştı bile. Eriyen karlarla kabarmış tepelerden ılık rüzgarlar esiyordu. Toprağın taze süt kokusuna benzeyen güzel kokusunu taşıyorlardı. Dağlardaki buzlar çözüldü. Dereler gürül gürül akan, yollarındaki her şeyi yıkan, türküleriyle yataklarını dolduran birer ırmak oldu. Genç kızlığımın birinci baharıydı bu. O zamana kadar gördüğüm baharların en güzeliydi. Bir daha çıksanız, altınızda bahar dünyalarının en sevimlisini görüyordunuz. Kollarını açmıştı bahar. Gümüş bir peçeteyle örütülmüş bozkıra yuvarlanıyordu. Uzaklarda, kilometrelerce ötede, eriyen göllerin mavisi, atların kişnemesi, kanatlarında beyaz bulutlar taşıyan leyleklerin uçuşu vardı. Nereden geliyordu leylekler? Hüzünlü sesleriyle nereye çağırıyorlardı insanı? Baharın gelişiyle birlikte hayat daha eğlenceli olmuştu. Yeni oyunlar yaratıyor, yaşama sevinciyle gülüyor, okuldan çıkınca birbirimizi kovalayarak eve koşuyorduk. Teyzem bu kadar sevinçli oluşuma içerliyor, beni azarlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Oyun oynayacak, yaşlı mısın sersem? Evlenme vaktim bile geldi. Senin yaşındaki kızların hepsi ev bark sahibi oldular. Çoluk çocuğa karıştılar. Bir de kendine bak. Bütün vaktini o okulda geçiriyorsun. Ama ben seni hale yola koymasını bilirim. Doğrusu teyzemin sözlerini ciddiye almıyordum. Onun bu davranışlarına alışıktım zaten. Evlenecek yaşta da değildim. O bahar boyun biraz daha uzamıştı, sadece o kadar. Duşen gülerek sen daha çocuksun derdi bana. Saçın başın karma karışık. Aldırmazdım bile. Kendi kendime biraz daha büyüyüp gelin olunca derdim daha güzelleşeceğim. Teyzem bile şaşacak güzelliğime. Duyuşen gözlerimin yıldızlar gibi parladığını söylüyor. Yüzüm de temiz bir yüzmüş. Bir gün okuldan dönünce avlumuza iki yabancı atın bağlanmış olduğunu gördüm. Eğerlerine, koşumlarına bakılırsa dağlardan geliyordu atlar. Dağlılar değirmene gelirken ya da pazardan dönerken amcamla teyzeme uğrarlardı ara sıra. Kapının önüne gelmiştim ki teyzemin kahkahasını duydum. Olduğum yerde kala kaldım. Hadi yüzün gülsün sevgili yeğenim diyordu teyzem. Küçük kumruyu avucunun içine alınca bana nasıl teşekkür edeceğini bilemeyeceksin. Sözleri başka seslerle, başka kahkahalarla kesildi. Ama ben içeri girer girmez sustular. Kırmızı suratlı şişman bir adam oturuyordu kilimin üstünde. Önüne bir masa örtüsü serilmişti. Terli alnına indirdiği kalpağının altından bir göz attı bana. Sonra önüne bakarak boğazını temizledi. Teyzem yapay bir gülümsemeyle karşıladı beni. Demek döndün canım kızım, dedi. İçeri gel yavrum. Amcam bir başka adamın yanında oturuyordu. İskambil oynuyor, içki içiyor, beş parmak yiyorlardı. İkisi de sarhoştu. İskambil kağıtlarını yere attıkça başları sallanıyordu. Kedimiz masa örtüsünün üstüne çıkmıştı. Ama şişman adam öyle bir tokat attı ki zavallının başına, hayvancağız inleyerek miyavladı. Kaçıp bir köşeye saklandı. Zavallı kedi. Canı nasıl yanmıştı. Kaçmak istedim ama nasıl kaçacağımı bilemedim. Neyse teyzem yardıma koştu. Canım kızım, dedi. Tencerede yemek var. Git de soğumadan karnını doyur. Sevindim. Ama teyzemin garip davranışı hoşuma gitmemişti. Dikkat kesildim. Birkaç saat sonra adamlar kalkıp atlarına bindiler. Dağlara doğru uzaklaştılar. Teyzem yine bağırmaya başladı bana. Biraz rahatladım. Herhalde sarhoş olduğu için iyi davranmıştı, dedim. Bu olaydan birkaç gün sonra Saykal Nine teyzemi görmeye geldi. Avludaydım ama ihtiyar kadının sözlerini duyabiliyordum. İyi düşündün mü? Diyordu Saykal Nine. Kızcağızın hayatını mahvedeceksin. Öfkeli öfkeli bağırarak bir şeyler konuştular. Saykal evden çıktı. Bana hem öfke hem de acımayla bakarak tek kelime bile söylemeden gitti. O bakışı bütün keyfimi kaçırmıştı. Ona ne yapmıştım ki bana öyle bakmıştı? Ertesi sabah okula gidince Duşen'in de keyifsiz olduğunu gördüm. Üzüntüsünü saklamak istiyordu bizden ama boşunaydı. Benim yüzüme bakmaktan kaçındığı da dikkatimi çekti. Derslerden sonra dışarı çıkarken beni çağırdı. Dur Altınay, dedi. Elini omzuma koyarak sevgiyle baktı bana. Eve gitme. Gitmeni niye istemiyorum biliyor musun Altınay? Damarlarımdaki kan ansızın donuvermişti sanki. Teyzemin aklından geçenleri o anda anlayıverdim. Ben konuşurum onlarla, dedi Duşen. Sen şimdilik burada kal. Yanımdan ayrılma. Korkum yüzümden okunuyordu anlaşılan. İncecik parmaklarıyla çenemden tuttu Duşen. Başımı kaldırdı. Her zamanki gibi gülümseyerek gözlerimin içine baktı. Korkma Altınay, dedi. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma. Okuluna devam et. Derslerini yap. Başka her şeyi unut. Ne kadar korkak olduğunu biliyorum. Bak ne anlatacağım sana. Komik bir şey hatırlamış gibi güldükten sonra devam etti. O sabah biz hepimiz uykudayken Kartan Bay nereye gitmiş biliyor musun? Büyücü getirmeye. Caynağ'ın ihtiyar karısını. Döndüğünde niye getirdin onu diye sordum. Biraz büyü yapsın, Altınay'ın yüreği korkudan yerinden oynadı diye cevap verdi. Kov şu koca karıyı, en aşağı bir koyun ister şimdi. O kadar zengin değiliz. At da veremeyiz. Bir katırımız vardı, onu da kurtlara yedirdik, dedim. Sen o saatte uykudaydın. Kovdum gitti koca karıyı. Kartan Bay bir hafta konuşmadı benimle. Küçük düşürmüşüm onu. Öyle dedi. Ama Saykal da Kartanbay da iyi insanlar. Onlar kadar iyisine kolay kolay rastlayamıyor insan. Hadi artık eve gidelim Altınay. Gel. Cesur olmaya çalışıyordum. Ama teyzem gelir de beni döve döve götürür diye korkuyordum. Ellerinden kimse alamazdı beni. Bütün gece fırtınanın patlamasını bekleyerek gözümü bile kırpmadım. Duşan aklımdan geçenleri biliyordu tabii. Ertesi gün dikkatimi başka yere çekmek için belki iki tane fidan getirdi okula. Dersler bittikten sonra elimden tutarak beni okulun arkasına götürdü. Esrarlı bir havayla "Yapılacak işimiz var Altınay," dedi. "Bu fidanları senin için getirdim. Şimdi onları birlikte dikeceğiz. Onlar büyüyüp güçlendikçe sen de büyüyüp güçlenecek, dünyanın en iyi kadını olacaksın. Temiz bir yüreğin, sağlam bir kafan var. Bilgin olacaksın sen. Evet, adım gibi biliyorum, bilgin olacaksın. Bu fidanlar da senin gibi genç, senin gibi ince. Onları kendi ellerimizle dikelim Altınay. Okumak sana mutluluk getirsin, benim sevgili yıldızım." Fidanlar benim boyumdaydı. Mavimsi gövdeleri vardı. Onları tam dikmiştik ki incecik yapraklara dokunarak hayat verecek bir rüzgar esti dağlardan. Yapraklar titredi, kavaklar salındı. Gerileyerek sevinçle, "Bak ne güzel," dedi Duşen. "Şu ilerideki kaynaktan bir de su yolu açarız buraya. Göreceksin, kocaman olacaklar. Bu tepede iki kardeş gibi yan yana duracaklar. İyi insanlar onları uzaktan gördükçe sevinecek. Hayat da daha değişik olacak o zaman Altınay. Önümüzde güzel günler var." Duşen'in temiz yürekliliği nasıl duygulandırmıştı beni. Bunu anlatacak kelimeleri şimdi bile bulamıyorum. Oracıkta durup öğretmenime baktım. Yepyeni gözlerle baktım ona. Yüzünün soylu güzelliği, gözlerinin temiz bakışı beni büyülemişti. Ellerinin gücünü yeni görüyordum sanki. Sanki gülümseyişi ilk olarak ısıtıyordu içimi. Sıcak bir dalga yükseliyordu göğsümden. O güne kadar bilmediğim duygular sarmıştı gövdemi. Ona yaklaşmak istiyordum. "Öğretmenim, bu kadar iyi olduğun için teşekkür ederim sana. Seni kucaklamak, öpmek geliyor içimden," demek istiyordum. Ama bunu yapacak cesaretim yoktu. O sözleri yüksek sesle söylemeye utanıyordum. Söylesem daha iyi olacaktı belki. Dağların yeni yeşermiş eteklerinden yükselen o tepede, durgun, mavi göğün altında kendi düşlerimize daldık. Üzüntülerimi bir yana atmıştım. Ertesi günü düşünmüyordum bile. İki gündür eve gittiğim bile yoktu. Yine de teyzemin beni aramamasına şaşırmıyordum. "Belki beni unutmuşlardır," diyordum. "Kim bilir, benimle uğraşmamaya karar vermişlerdi belki." Evet, bu düşünceler tedirgin etmiyordu beni artık. Ama Duşen'i ediyordu. Köye dönerken, "Üzülme Altınay, bir yolunu buluruz," dedi. "Öbür gün rapor vermeye gideceğim yine. Senden de söz açarım. Belki şehre, okula yollatırım seni. Gitmek ister miydin?" "Ben senin sözünden çıkmam öğretmenim." Şehrin nasıl bir yer olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ama Duşen'in beni şehre göndermek istemesi yeni düşler kurmaya yetti de arttı bile. Başka bir şey düşünemiyordum artık. Bazen korkudan ölecek gibi oluyor, bazen gitmeye can atıyordum. Ertesi gün okulda dersler boyunca hayal kurdum. Şehirde kiminle kalacaktım, nasıl yaşayacaktım orada? Birisi yatacak bir yer verseydi bana her şeyi yapardım. Odun kırar, su getirir, çamaşır yıkar. Evet evet, her şeyi yapardım. Dışarıdaki at sesleri beni kendime getirdi. Öyle hızlı koşuyordu ki atlar, sanki okulu yerle bir edip geçeceklerdi. Hepimiz irkilerek ayağa kalktık, kulak kesildik. Duşen aceleyle, "Siz işinize bakın, aldırmayın," dedi. Kapı büyük bir hızla açıldı. Eşikte teyzem duruyordu. Sinsi yüzünde kötü, karanlık bir hava vardı. Duşen kapının yanına gitti. "Ne istiyorsun?" diye sordu. "Ne istediğim seni ilgilendirmez. Kızımı evlendireceğim. Gel buraya piç." Üstüme yürümek istedi ama Duşen yolunu kesti onun. Büyük bir rahatlıkla, heyecanlanmadan, "Burada yalnız öğrenciler var," dedi. "Evlenme çağına gelmiş kimse yok. Görürüz bakalım. Yakalayın şu piçi. Dışarı çıkarın." Atlılardan birine işaret etti. O gün gördüğüm kalpaklı adamdı bu. Onunla birlikte öteki iki adam da atlarından indiler. Duşen olduğu yerde duruyordu. Şişman adam saldırmaya hazırlanan bir ayı gibi Duşen'in üstüne yürüdü. "Seni evsiz barksız serseri," diye homurdandı. "Kızlarımız senden mi emir alacak? Çekil yolumdan." Duşen kollarını gererek kapıda duruyordu hala. "Buraya girmeye hakkınız yok. Burası okul," dedi. Teyzem, "Ben dememiş miydim? Benim piçi baştan çıkarmış," diye bağırdı. Şişman adam, Tükürürüm şimdi okulun içine, diye uludu. Mosmor kesilmişti. Elindeki kamçıyı salladı. Ama daha atik davranmıştı Duşen. Bir tekme attı adamın karnına. Adam inleyerek yere yığıldı. Ötekiler bir anda öğretmenimizin üstüne saldırdılar. Bağırarak yanıma sığındı çocuklar. Eteğime yapışmış öğrencilerle birlikte adamların üstüne atıldım. Bırakın öğretmenimizi, vurmayın ona. İşte ben buradayım, beni götürün ama öğretmenimize vurmayın, diye bağırdım. Duşen döndü, burnundan oluk gibi kan boşalıyordu. Yüzü öfkeden korkutucu bir hale gelmişti. Kırılmış kapının tahtalarından birini geçirdi eline. Sallayarak, evlerinize gidin çocuklar, Altınay kaç, diye bağırdı. Bağırması çığlığa döndü kısa zamanda. Kolu kırılmıştı. Sağlam eliyle kırık kolunu tutarak geriledi. İki adam Duşen'in üstüne boğalar gibi saldırdılar. Vur, vur, kafasına vur, gebert. Kırmızı suratlı haydutla teyzem beni yakaladılar. Saçımdaki kurdeleyi boğazıma geçirerek dışarı sürüklediler beni. Bütün gücümle karşı koydum. Kurtulmaya çalıştım. Sınıf arkadaşlarım bir köşeye kümelenmişler. Korkuyla bakıyorlardı bana. Ağızları açıktı. Ama bağırmıyorlardı. Duşen kanlar içinde duvarın dibine yığılmıştı. Öğretmenim. Ama Duşen artık yardım edemezdi bana. Ayakta bile duramıyordu. Yumrukların altında sarhoşlar gibi sallanıyordu. Başını kaldırmak istedi. Yeniden vurdular ona. Beni yere fırlattılar. Ellerimi bağlamışlardı. O anda Duşen de kendinden geçti. Öğretmenim. Ağzımı tıkayıp bir eğerin üstüne attılar beni. Kırmızı suratlı adam daha önce binmişti ata. Elleriyle, gövdesiyle beni eziyordu. Öteki adamlar da atlarını atladılar. Teyzem kafama vurarak yanımda koşuyor, bağırıyordu. Sen istedin bunu. Neyse, artık kurtuluyorum senden. Öğretmeninin de sonu geldi. Ama sonu gelmemişti Duşen'in. Ansızın, umutsuz çığlığını duydum onun. Altınay! Güçlükle arkama baktım. Duşen peşimizden koşuyordu. Her yanı kana bulanmıştı. Kocaman bir taş geçirmişti eline. Peşimizden koşuyordu. Bütün sınıf hıçkırarak, haykırarak onu takip ediyordu. Durun haydutlar! Durun! Bırakın onu! Altınay! Diye bağırıyordu Duşen. Atlılar durdu. Duşen'i dövmüş olan iki adam çevresinde dönmeye başladılar onu. Kırılmış kolunu dişleriyle kaldırdı Duşen. Taşı fırlattı. Boşa gitmişti. İki adam sopalarıyla Duşen'e vurdular. Öğretmenimiz yere düştü. Çocukların Duşen'in üstüne kapaklandıklarını, korkuyla kala kaldıklarını görebildim ancak. Bayılmışım. Beni nasıl götürdüler, nereye götürdüler bilmiyorum. Garip bir çadırda buldum kendimi. Gecenin son yıldızları çadırın tepesindeki delikten durgun durgun parlıyordu. Solmak üzereydiler. Yakınlarda bir ırmağın akışını, çobanların seslerini duyuyordum. Buruşuk yüzlü bir kadın kara bir mangalın önüne çökmüştü. Yüzü toprak gibi karaydı. Döndüm. Ah, bakışımla öldürebilseydim şu adamı. Kırmızı suratlı adam, "Hey kadın!" diye seslendi. "Uyandır şunu artık." Kara kadın yanıma yaklaştı. Sert nasırlı eliyle omzumu kavradı. Sarstı. "Söyle, aklını başına alsın," dedi adam. "Karşı koyarsa üsteleme. Ben ona yapacağımı bilirim." Çadırdan çıktı. Kara kadın yere çömeldi yine. Tek kelime bile söylemedi. Kim bilir, belki de dilsizdi.
Soğuk küller gibi ölü olan gözleri anlamsız anlamsız bakıyordu.